Ayrım 9, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 129. Un akıtanın akçeli işleri. 12 Haziran seçimlerine hazırlık mitinglerinde Başbakan Erdoğan, yolsuzluğa bulaşmış bakanların da tasarruf yaptığını kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine gözler Erdoğan'ın tasfiye olmuş bakanlarına çevrildi. Yolsuzluğa bulaşan bakanlar kimlerdi? Henüz bir yargılama gerçekleşmedi. Belki de bunun için AKP sonrası dönemi beklemek gerekecek. Ancak kesinlikle şu söylenebilir ki bakanlık süresi boyunca adı akçeli işlerde en çok anılan isim eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'dı. Unakıtan AKP dönemi zenginlerinden oğlunun servetini soranlara "Benim oğlum milyar dolar vergi ödüyor, maaşınızı oradan alıyorsunuz" cevabını veriyordu. Unakıtan daha bakanlığının ilk ayında 23 Aralık 2002'de Citibank ile masaya oturuyor ve bankanın milyar dolara varan vergi borcunu bir kalemde siliyordu. Bunun karşılıksız olması imkansızdı. Belli ki söz Kasım 2002 seçimlerinden önce verilmişti. Unakıtan'ın oğlunun mısırları da basının gündemine geldi. Unakıtan'ın oğlu 4000 ton ABD kaynaklı mısır ithalatı yapıyor, birkaç gün sonra ise ithal mısırın gümrük vergisi %70'e yükseliyordu. Unakıtan'ın oğlunun eline sadece bu vergi artışıyla yarım trilyon havadan kar girdiği tahmin ediliyor. Unakıtan bu durumu soran gazetecilere, "Oğluma mısırları tavuklarına yedirecek" cevabını verdi. 2004 yılında resmi rakamlara göre hayali ihracatın büyüklüğü 1 katrilyondu. Unakıtan basına bu büyük yolsuzluğu küçümseyerek demeç veriyordu. Dönemin tartışılan pek çok özelleştirme dosyasında da onun adı var. Sami Ofer'le otel odasında buluşarak Türk Telekom'un hisselerini değerinin altında babalar gibi satıyordu. Yandaşlara vergi kolaylıkları, el konulan sermayelerin dağıtımı Unakıtan'ın adını sıkça gündeme getirdi. Uçak ihaleleri. WikiLeaks belgeleri arasında devlet ihalelerinin nasıl dağıtıldığını gösteren biri var ki okuyanların tüylerini diken diken ediyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Robert Deutsch'un kaleme aldığı 12 Mayıs 2004 tarihli belge, TEY'nin satın alacağı 19 adet dar ve geniş uçak ihalesinin nasıl verildiğini gösteriyor. TEY'nin bir süre sonra 35 uçak daha alacağı düşünülürse ihalenin önemi daha da iyi anlaşılabilir. Projenin toplam değerinin 2.9 milyar dolar olduğu, bunun da Türkiye'nin ABD'ye ihracatının %85'ine denk düştüğü belgede not ediliyor. Belgeyi esas alarak anlatmaya devam edelim. Uçak satışına talip olan iki büyük şirket var. Biri Alman ve Fransız destekli Airbus, diğeri Amerikan Boeing şirketleri. Alman şansölyesi ve Fransız Cumhurbaşkanı Airbus'un ihaleyi kazanması için Başbakan Erdoğan ile görüşüyor. Deutsch'un kaleme aldığı belgede ise Boeing'in elçilikten ihaleyi kazanmak için istediği yardımın ve bu süreçte Unakıtan'ın Boeing'den ilginç isteğinin notları yer alıyor. Buna göre 2004 Mart'ında İsrail vatandaşı ve El Al Hava Yolları, İsrail'in eski genel müdürü Rafi Harlev Boeing'i ziyaret ediyor. Harlev ziyaretinde Boeing yöneticilerini Erkan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Erkan ve Exa Global Ortaklık Yöneticisi Ramiz Aydaşgil isimli iş adamıyla tanıştırıyor. Harlev'in aracı olduğu görüşmede Emin Erkan Boeing yöneticilerine Unakıtan'dan bir haber getiriyor. Erkan'ın yöneticilere aktardığına göre Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türk Hava Yolları'nın uçak alımları hakkında Boeing ile görüşmek istediğini söylüyor. Erkan bu görüşmeye aracı olmayı teklif ediyor. Boeing yöneticileri Unakıtan ile görüşüyor. Unakıtan Boeing'e Emin Erkan'ın havacılık işinden iyi anladığını ve THY'nin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini söylüyor. Toplantı bitiyor. Boeing yöneticileri ne demek istendiğini anlamamış olacaklar ki Emin Erkan garip bir teklif yapıyor. Erkan kendisinin Boeing'in Türkiye danışmanı görevine getirilmesi durumunda projeyi Boeing'in kazanmasının garanti olduğunu söylüyor. Boeing teklifi kabul etmiyor. Unakıtan birkaç gün sonra Paris'e gidiyor ve Airbus ile görüşüyor. O görüşmenin içeriğini öğrenmek için ne yazık ki Fransız WikiLeaks'ini beklemek gerekecek. Telgraf'ın devamında Boeing'e ihaleyi kazanması için diplomatik destek verilmesi isteği de var. Emin Erkan'ın geçmişi. Eğer UNAKA'nın girişimi başarılı olsaydı Emin Erkan Boeing'in danışmanı olacaktı. Böylelikle söz konusu ihalede Erkan'ın tasarrufunda gelişecekti. Peki bu aracının girişimi nedeniyle devletin kasasından ne kadar daha fazla para çıkacaktı? Boeing'in ödeyeceği prim Erkan'ın mı olacaktı? Öyleyse Emin Erkan'ın kim olduğuna bir göz atalım. Emin Erkan, İmam Hatip yıllarında Başbakan Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı. Erkan-Erdoğan dostluğu 40 yıl öncesine dayanıyor. Erkan, AKP döneminde birçok önemli ihalede boy gösterdi. 2006 yılında Zeytinburnu yat ihalesi bunların arasında en bilineni. Kemal Unakıtan bu ihaleye onayken, Unakıtan'ın oğlunun iş yeriyle Erkan'ın iş yeri kapı komşusuydu. Erkan'ın inşa ettiği Çamlıca evlerinde satın mı alındı, hediye mi edildi bilinmez, Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah'ın bir villası olduğu ortaya çıktı. İlişkilerin iç içe geçmiş hali ve ihalelerin bu kadar yakın isimlere dağıtılması devletin nasıl yönetildiğinin işareti. Türkler uzayda. ABD Büyükelçisi James Jeffrey'in 19 Ocak 2010 tarihinde kaleme aldığı belgede yine Boeing'in THY'ye satacağı uçaklar konu edilmiş. Ancak bu sefer karşıdaki muhatap Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Bakan Yıldırım, Boeing'den alınacak uçaklarda meselenin Boeing'e ödenecek rakamda düğümlendiğini, ancak tek sorunun fiyat olmadığını söylüyor. Yıldırım, Türk hükümetinin Amerikan Federal Havacılık İdaresi ile daha ileri düzeyde işbirliği yapma beklentisi olduğunu ve bunun Boeing ihalesini etkileyeceğini söylüyor. Hükümetin bir şartı daha var, o da NASA'nın bir Türk astronotu uzaya göndermesi. Büyükelçi taleplerden dolayı oldukça şaşırıyor, bunu belgeye de yansıtıyor. Fiyat konusu değil de diğer talepler büyükelçi tarafından rahatsız edici bulunuyor. Öncelikle Boeing özel bir firma, Amerikan Havacılık İdaresi ise resmi bir kuruluş. Özel bir Amerikan firmasının ihale alması için devletin bir şeyler vermesini istemeyi büyükelçi etik bulmuyor. ABD sermayesinin çıkarlarını elçiler yurt dışında savunuyor. Ancak nihayetinde devlet bunun için rüşvet vermiyor. İkincisi ise işbirliğinin içeriğine dair Yıldırım'ın somut bir fikrinin olmaması. Zira Amerikan Havacılık İdaresi ile Sivil Havacılık İdaresi diyor. Büyük olarak bakanın bu konuda bilgisinin olmamasına da şaşırarak ABD hükümetinin nasıl en iyi şekilde destek vereceğini araştırmaya söz veriyor. Bu sözlerin ısrarcı çocuklara söylenen "tamam sonra alırım" sözüne benzediğini düşünebiliriz. Büyükelçi Cumhurbaşkanı Gül'ün de istediğini söylediği uzaya bir Türk astronotu gönderme isteğini gerçekleştirmenin imkansız olduğunu bildiriyor. Ama Türkiye'nin olası uzay çalışmalarına NASA'nın destek verebileceğini belirtiyor. Eğer Türk yetkililerin talepleri gerçekleşseydi, AKP'nin seçim reklamlarına bir astronotu hayaldi, gerçek oldu sloganı ile görmek mümkün olacaktı. Yıldırım'ın açıklamaları bir başka konuya da açıklık getiriyor. Belgede Jeffrey'in anlattığına göre Erdoğan, Obama ile buluşmasında herkesin kafasını karıştıracak şekilde satın alımları dengeleyici unsurlardan söz ediyor. Jeffrey, Yıldırım'ın talepleriyle Erdoğan'ın söz ettiği dengeleyici unsurları anlamış olduklarını belgede anlatıyor. Bu bölüm belgede şöyle geçiyor. Yıldırım'ın sözleri Başbakan Erdoğan'ın Başkan Obama ile buluştuğunda kafa karıştıran bir şekilde dengeleyici unsurlardan bahsetmiş olmasını açıklayabilir. Eğer Türk hükümeti bu satışı gerçekten Boeing'in bir teklifi değil de ABD'nin bir teklifi gibi değerlendiriyorsa, o zaman arzulanan dengeleyici unsurların Boeing'den değil, ABD hükümetinden bekleniyor olması muhtemel. Amerikalılar anlaşılan yıllardır Türklerle iş yapmalarına rağmen ilk kez siyasetin bu kadar belirleyici olduğu ihaleler görüyorlar. Bu pazarlığa bakarak Erdoğan'ın ticari anlamda iyi bir pazarlıkçı olduğu gerçekten de söylenebilir. Jeffrey'in bu müdahaleye yönelik değerlendirmesiyle konuyu bitirelim. Yıldırım'ın ABD hükümeti ile Türk hükümeti arasındaki alışverişlerde, görünürde özel şirketler arasındaki bir satış işini birbirine karıştırması, siyasi nüfuzun bu işte hoş karşılanmayabilecek ama şaşırtıcı da olmayan bir etkisinin olduğunu gösteriyor. Beşir Atalay'ın anarı. AKP'nin önerdiği politikalara her defasında referans olan kamuoyu araştırmaları dikkatinizi çekmiştir. parti politikalarının hem halkın beklentileriyle uyumlu olduğunu söylemek hem de bu araştırmaları kullanarak politikalara meşrutiyet kazandırmak adına parti sık sık kamuoyuna görüş soruyor. Ama sorduğu aracı genelde aynı. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi, kısa adıyla ANAR. ANAR sık sık AKP için anketler düzenliyor. Anket sonuçları ise hep partinin lehine oluyor. Kısacası anketler ısmarlanıyor ve adrese teslim ediliyor. Peki kim ANAR'ın sahibi? Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Atalay AKP'nin kuruluşundan beri partinin içinde. Öyle ki Bülent Arınç faziletteki ayrılıkta yenilikçiler ile gelenekçiler arasında kalınca Arınç'ın yeni kurulacak partide olması için bir ikna toplantısı düzenlendi. Toplantıda Gül ve Erdoğan gibi yenilikçilerin dışında dikkat çekici iki isim vardı. Biri Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, diğeri ANAR'ın sahibi Beşir Atalay. Kılıç yıllar sonra partinin kapatılmasına karşı oy kullanırken, Beşir Atalay ise objektifliği tartışılır anketlerle partiye katkı sağladı. AKP henüz kurulduğu süreçte yaptığı kamuoyu araştırmasında oy patlaması yaptığını göstererek bir anlamda AKP'ye iknayı kolaylaştırdı. Atalay aynı zamanda Deniz Feneri ile irtibatlı Beyaz Holding'in de eski ortaklarından. WikiLeaks belgeleri arasında 22 Ağustos 2005 tarihli ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı John Kunstadler'in kaleme aldığı kripto bu anketleri irdeliyor. Belgede Türkiye'deki kamuoyu yoklamalarının bilimsel temel şartları sağlamadığı anlatılıyor. Kunstadler inceledikleri anketlerde nüfusun tamamını temsil eden bir örneklem yaratılmadığını görüyor. Kamuoyu yoklamalarının çoğunun Devlet İstatistik Enstitüsü'nün belirlediği 13 ilde yapıldığını ve sadece kentsel örneklere dayandığını söylüyor. Amerikalı diplomat göç ve kalkınmanın tabloyu değiştirmesi gerekirken seçilen illerin değişmemesini de şaşırtıcı buluyor. Kunstadler anketlerde yaş ve cinsiyet kotası uygulanmasını da bir başka hata kaynağı olarak not ediyor. Kunstadler yapılan anketlerin metodolojisini ANAR'dan İbrahim Uslu ve Metropol'den Özer Sencar'la yaptığı görüşmeden öğrendiğini belgede anlatıyor. İki şirketin temsilcisinin de siyasi müsteşarın eleştirdiği yollarla anket yapıyor olması ve tüm şirketlerin bu yolla anket yaptığını söylemesi Kunstadler'in şu yorumu yapmasına neden olmuş. Bu iddia yakın geçmişteki seçimlerde şirketlerin çoğunun benzer kötü tahminler yapmış olduğu gerçeğiyle tutarlılık arz ediyor. Siyasi müsteşar söz konusu şirketlerin yukarıda saydığımız yanlışları yaptığını öğrendikten sonra onlara bu 13 ilde anket yapılacak bireyleri nasıl seçtiklerini de soruyor. Aldığı cevaplardan sonra Kunstadler şu yorumu yapmış. Nasıl bir metodoloji oluşturduklarını açıklamakta ya başarısız ya da isteksizdiler. Her iki isimde kırda yaşayan kimseyi araştırmaya dahil etmediklerini itiraf edince siyasi müsteşar şu yorumu yapıyor. Biz bu şirketlerin il düzeyinin altındaki yerleşimlerde hiçbir metodolojiye sahip olmadıklarından ve anketörlerinin bir ilin merkez ilçesinin civarında öylece gezinerek önceden belirlenmiş kotayı dolduruncaya dek bilimsel olmayan yüz yüze görüşmeler yaptıklarından şüpheleniyoruz. Gül'ün odası vardı. Siyasi müsteşar ANAR'ın AKP ile ilişkisinden söz ederken şirketin özellikle AKP için anket yaptığını anlatıyor. Kunstadler Atalay'ın ANAR'ın sahibi olmasının dışında şu ilginç bilgiyi veriyor. AKP kurulmadan önce Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de ANAR'ın binasında bir ofisi vardı. Siyasi müsteşar ANAR'ın anketlerinin parti tarafından nasıl kullanıldığını ise şöyle anlatıyor. AKP milletvekillerinin ve üst düzey parti yetkililerinin masalarında ya da kitap raflarında üzerinde ANAR'ın logosu olan not defterleri sıkça görüldü. Birçok kere de AKP yöneticileri siyasi müsteşarlarla konuşurken bir siyasi konuyu kanıtlamak için ANAR'ın bu not defterlerine bakıp kamuoyu yoklamaları gerçekleştirdiğini söyledi. Ama birkaç yıl boyunca çok benzer sonuçlar aldıktan sonra parti bunu 2 ayda 1'e indirmeye karar vermiş. Kunstadler ANAR'ın adeta AKP'nin yan kuruluşu gibi çalıştığını tespit ediyor. Bu durum ANAR'ın anketlerinde sistemli şekilde hükümet politikalarının desteğinin yüksek çıkmasını açıklıyor. Burada asıl olanın gerçekte kamuoyunun ne düşündüğünü öğrenmek olmadığını, propaganda amacıyla anket ısmarlandığını müsteşar da tespit ediyor. Buna ilişkin komik bir örnek de veriyor. Mesela Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin baş danışmanı Murat Doğru, Kasım 2002 seçimleri öncesinde siyasi müsteşara Gökçe'nin Demokrat Partisi'nin %20 civarında oy alacağını ve seçimden ikinci parti olarak çıkacağını gösteren bir araştırma ısmarladığını anlattı. Gerçekte ise bu parti oyların %1'inden azını aldı ve Gökçek de daha sonra AKP'ye katılmak için DP'den ayrıldı. Kunstatter tüm hatalarına rağmen AKP'nin Anar'la çalışmasını ise şöyle yorumluyor. Anar'ın metodolojisindeki açık hatalara rağmen AKP'nin bu şirketle iş yapmayı sürdürmesi ya bir uzmanlık eksikliğini ya da Anar'ın işini nasıl yaptığını dikkatle gözlemek yönünde bir eğilimin olmadığını ortaya koyuyor. Bu rahatsız edici bir durum. Zira biz AKP liderlerinin Anar'ın kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını çok dikkate aldıklarını biliyoruz. Üstelik bu kamuoyu yoklamaları dışında kalan bir dizi teknik alanda da AKP'ye musallat olan daha genel bir durumun parçası. AKP'nin liderliği dostlarından ve sözde uzmanlarından aldığı tavsiyeyi dikkatlice analiz edecek zamana, enerjiye, beceriye, teknik bilgiye ya da eğilime sahip değil. Siyasi müsteşarın tespitine göre AKP toplumdaki eğilimleri ölçmek, bu eğilimlere göre kendisini eleştirip yenilemek için anket yapmıyor. Pamuk Prenses masalındaki kraliçe gibi benden güzeli var mı dünyada sorusuna hep yok cevabını almak istiyor. O aynada doğal olarak Beşir Atalay'ın Anar'ı oluyor. WikiLeaks belgelerinde Trabzonspor. WikiLeaks belgelerinde Trabzonspor ile ilgili iddialar da dikkat çekiciydi. 8 Haziran 2005 tarihinde ABD Büyükelçisi Eric Edelman'ın siyasi işler danışmanı John Kunstatter tarafından kaleme alınan gizli ibareli notun 7. maddesi AKP Trabzon milletvekili Faruk Nafiz Özak hakkında önemli bilgiler veriyordu. John Kunstatter Özak'ı milli görüşün sufi çizgisinden diye tanımlarken sessiz, mesafeli ve Erdoğan'a sadık bir isim olarak tarif ediyordu. Konunun daha iyi anlaşılması için önce Özak'ın geçmişinden bahsedelim. Dindar bir aileden gelen Faruk Nafiz Özak, din adamı yetiştiren Trabzonlu Hafız Ali Haydar Özak'ın oğluydu. Gençlik yıllarından itibaren futbola ilgi duyan Özak, 1967 yılında kurulan Trabzonspor'un ilk profesyonel oyuncularından biriydi. Çeşitli aralıklarda Trabzonspor'da futbol oynayan Özak'ın, Trabzonspor'daki profesyonel futbol yaşamı takımın şampiyon olduğu 1975-76 sezonuna kadar sürdü. Özak aktif futbol yaşamından sonra futboldan kopmadı. 1978 yılından itibaren spor basınında köşe yazarlığı yapan Özak, 1982 yılından sonra da Trabzonspor'da çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. AKP'nin içinde ağırlığı sürekli konuşulan müteahhit grubundan olan Özak, Doğu Karadeniz'e inşaat malzemesi satan pek çok şirketin temsilciliğini yürütüyordu. Kısacası Özak, Trabzon'da inşaat, din ve futbolla tanınan bir isimdi. Özak'ın genel olarak sağ hükümetlerde olumlu bir ilişkisi olmasına rağmen aktif siyaset yaşamı 3 Kasım 2002 seçimleriyle başladı. Özak bu seçimlerde parlamentoya Trabzon milletvekili olarak girdi. Bu seçimlerde AKP Trabzon'da %43 oy alarak birinci parti oldu ve 8 milletvekilliğinden 6'sını kazandı. İkinci parti olarak 2 milletvekili çıkaran CHP'nin oy oranı %14 idi. 2004 yerel seçimleri. Bu seçimlerden sadece 1,5 yıl sonra gerçekleşen 2004 Mart yerel seçimleri AKP açısından bir hezimetti. AKP Trabzon Belediye Başkan adayı Mazhar Yıldırım Han bu seçimlerde %35.46 oy alırken CHP adayı Volkan Canalioğlu %35.97'lik oy oranı ile Trabzon Belediye Başkanı seçildi. Türkiye'de iktidarda olan partinin oylarının yerel seçimleri olumlu yönde etkilemesi geleneği Trabzon'da bozulmuştu. AKP Karadeniz'de önemli bir kalesini kaybetti. Özak bakan oldu. 2004 seçimlerinde yaşanan kaybın ardından tam bir yıl sonra kabinede önemli bir değişiklik meydana geldi. Erdoğan tarafından başarısız bulunan Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen ile Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Güldal Akşit görevden alınırken, Güçlü'nün yerine Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ergezen'in yerine Trabzon Milletvekili Faruk Özak, Akşit'in yerine de İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu atandı. Bu durum Abdullah Gül ve Erdoğan arasındaki dengeler bağlamında bir başka bölümde ele alındı. Bu değişim ile Faruk Özak hükümet içinde önemli bir pozisyona yükseldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özak'ın Bayındırlık Bakanlığı görevine gelmesi beklenmedik bir gelişmeydi. Adı Trabzonspor ile özdeşleşen müteahhit kökenli Özak, Bayındırlık Bakanlığı ile aynı zamanda pek çok inşaat projesinin kaderini de eline alıyordu. Aktuğ görevden ayrılıyor. Özak'ın göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'da da bir değişim yaşanıyordu. O tarihte Trabzonspor'un başkanlığı görevini eski bir CHP'li belediye başkanı olan Atay Aktuğ yürütüyordu. Aktuğ'un başkanlığındaki Trabzonspor 2003-2004 sezonunda ligin son haftalarına kadar kovaladığı şampiyonluğu Fenerbahçe'ye 4 puan farkla kaptırarak 72 puanla ikinci olmuştu. Trabzonspor 2004-2005 sezonunda da son haftaya kadar süren mücadelede 77 puanla yine Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitirmişti. Uzun yıllardır dördüncü büyük görüntüsünden uzaklaşmış Trabzonspor için lig ikinciliği önemli bir başarı sayılabilirdi. Ancak takımın Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Anortosis Famagusta'ya Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenmesi Trabzonspor yönetimi için istifa seslerinin yükselmesine neden oldu. Aslında Anortosis Famagusta kamuoyunda tanınmayan bir kulüp de olsa o yıl inanılmaz bir başarıya imza atıyordu. Trabzonspor'un ardından Rapid Wien ve Olympiakos gibi iki Avrupa takımını da eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Anortosis, Nikopolidis, Kovacevic, Georgevic, Zevlakov, Raul Bravo gibi önemli isimleri barındıran Olympiakos'u 3-0 gibi bir skorla yeniyordu. Şampiyonlar Ligi'nde ise Panathinaikos'u yenip Werder Bremen ile 2 maçta berabere kalıyor, Inter ile 3-3'lük sürpriz bir beraberlikle Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan toplayarak son anda gruptan çıkamıyordu. Inter'in aynı grupta 8 puan topladığı düşünülürse bu durum Anortosis'in başarısının tesadüf olmadığının göstergesiydi. Ancak Trabzonspor'un elenmesi kulüp içinde çatlak seslerin artmasına neden oldu. Başkan Atay Aktuğ Trabzonspor'un 18 Aralık 2005'teki kongresinde aday olmazken kongreyi AKP ile iyi ilişkileriyle bilinen Albayrak grubunun yönetim kurulu başkanı Nuri Albayrak kazandı. Albayrak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başkanlığı görevine gelmiş ve bu görevi 11 yıl sürdürmüş bir isimdi. Nuri Albayrak, AKP döneminde devlet ihaleleri alan bir şirketin, Yeni Şafak gibi hükümete yakın bir gazetenin sahipliğini yapan bir grubun başında olmanın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği görevi de yapmıştı. Kısacası Albayrak'ın Başbakan Erdoğan ile yakın ilişkisi hemen herkesçe biliniyordu. Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra'nın Berat Albayrak ile evliliği sayesinde Albayraklar ile Erdoğan akraba olmuştu. Erdoğan, Nuri Albayrak'ın kızının düğününde şahitlik yapacak kadar aileye yakındı. Nuri Albayrak'ın Aktuğ'un yerine göreve gelmesinin kulüp içinde AKP'nin hakimiyeti anlamına geleceği açıktı. Albayrak'ın harcamaları. Albayrak döneminde kulüp Atay Aktuğ ile kıyaslanmayacak türde bir başarısızlık yaşadı. 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarını 52'şer puanla 4. bitiren takım 2007-2008 sezonunda ligi 49 puanla 6. olarak tamamlıyordu. Nuri Albayrak pek çok yorumcu tarafından başarısız bulunurken dikkat çekici bir durum vardı. Albayrak döneminde kulüp daha öncesiyle kıyaslanmayacak ölçüde büyük harcamalar yapıyordu. Milan Stepanov, Fatih Akyel, kaleci Jefferson, Kiki Musampa, Umut Bulut, Ersem Martin, Marcelinho, Ceyhun Eriş, Ayman, Risp gibi önemli futbolcular yüksek ücretlerle transfer ediliyordu. Yüksek maliyetli bu oyuncular Trabzonspor'a başarı getirmedi. Ancak sadece 2 yılda Trabzonspor, Nuri Albayrak'a yaklaşık 50 milyon dolar borçlandı. Albayrak 2 yılda Trabzonspor'un doğal gelirleri bir yana Trabzonspor için fazladan 50 milyon dolar harcamıştı. Sanırız tablo netleşti. 2004 yılında Trabzon'da kaybedilen seçimin ardından Faruk Nafiz Özak 2005 yılında Bayındırlık Bakanı oldu. Kısa süre sonra ise Trabzonspor'da AKP'ye yakın bir başkan seçimleri kazandı. Trabzonspor'da bu tarihten sonra sportif başarısızlığa rağmen büyük harcamalar gerçekleşti. Bu dönemde Haluk Ulusoy tesisleri gibi önemli yatırımlar TFF tarafından Trabzonspor'a bırakıldı. Başbakan Erdoğan'ın desteğiyle TOKİ Trabzonspor için yeni stat yapımına başladı. Yapılan tesisleşme ve yeni stat projeleri kentte billboardlarda duyuruldu. Söz konusu çalışmalar AKP muhalifleri tarafından Trabzonspor üzerinden seçim yatırımı olarak yorumlandı. 2009 yerel seçimleri. Nitekim Trabzon'da 2009 yerel seçimlerinde tablo 2004'e göre çok değişti. 2009 yerel seçimlerinde AKP %47.8 oy oranı ile Trabzon Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. İkinci olan CHP'nin oy oranı ise %41 idi. Tüm bu gelişmeler WikiLeaks belgelerinde ABD'li diplomatların dilinden ilginç bir şekilde yorumlanıyordu. John Kumstatter'ın yazdığı raporda AKP'nin ve Başbakan Erdoğan'ın mevcut popülaritesini korumak adına sporunda kullanıldığı, bu çerçevede 2004 yerel seçimlerinde AKP'nin Trabzon'da yaşadığı bozgunun tekrarlanmaması için Devlet Bakanı Özağ'ın Trabzonspor seçimlerine müdahil olduğu, uzun süre kendisinin de yönetiminde görev aldığı ve 1996 yılına kadar 2,5 yıl başkanlığını yaptığı Trabzonspor'un başına AKP çizgisine yakın bir başkanın seçilmesini sağladı. Aynı zamanda Trabzonspor'a Başbakanlığın örtülü ödeneğinden futbolcu alımında kullanılmak üzere milyonlarca dolar ayrıldığı ifade ediliyordu. Bu şok iddiaya göre AKP Trabzonspor'u örtülü ödenek ve iş adamları yoluyla destekleyerek Trabzon'da güç kazanmak amacıyla kullanmak istiyordu. Bunun için Trabzonspor yönetimine de kendisine yakın isimleri seçtirmek için çalışıyordu. Türkiye'de sporun siyaset için kullanıldığı hemen herkesin bildiği bir sırdı. Sportif başarıların genelde siyasete tahvil edilmesi nedeniyle siyasetçiler çoğu zaman spor üzerinden kendilerine destek sağlıyordu. Trabzon'da olanlar bunun bir örneği miydi? Yoksa Kunstatter'in ifadeleri bir yorumdan mı ibaretti? Özak Spor Bakanı oldu. Nitekim Kunstatter'ı haklı çıkaracak bir dizi gelişme daha yaşandı. Faruk Özak 2009 yılında spordan sorumlu devlet bakanı oldu. Özak artık Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakanlıktaydı. Trabzonspor bu tarihten sonra 2010-2011 sezonunda çok önemli transferler ile sezonu ikinci bitirdi. Açılan şike davası düşünülürse belki de geçmişe dönük bir şampiyonluk yaşayacak. Trabzonspor'un başarısı yalnızca sportif bir başarı mıydı, yoksa siyasetin bu başarıda payı var mıydı? Yayınlanan şike iddianamesinin eklerinde söz konusu ilişkileri derinleştiren ilginç bir telefon konuşması yer alıyor. Konuşma Trabzonspor As Başkanı Nevzat Şakar ile Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy arasında 25 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşiyor. Şakar Ulusoy'a Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatıyor. Erdoğan Şakar görüşmesini ayarlayan kişi Faruk Özak. Şakar Başbakan'dan neler talep ettiklerini ve Erdoğan'ın Trabzonspor'a neler vermeyi taahhüt ettiğini şöyle anlatıyor. Nevzat Şakar: "Efendim Haluk." "Haluk, bitti mi abi?" Nevzat Şakar: "He, bitti Haluk." "Haluk, haydi geçmiş olsun, nasıl geçti abi?" Nevzat Şakar: "İyi Haluk, işte başkan şeyleri anlattı. Ona Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamamamız için stadımızın UEFA kriterlerine göre eksikleri var. Bunları tamamlamak için de yaklaşık 6 trilyon liraya kulübün ihtiyacı var." Haluk: "Evet." Nevzat Şakar: "O da Faruk abiye talimatı verdi." Haluk: "Tamamdır yani. Espriler falan oldu mu?" Nevzat Şakar: "Bir de Akyazı stadının orada yapılacak, bize verilmesi gerekiyormuş. Altyapı binası 5 tane, saha A takımının oteli, kalacağı otel idare binasının, bizim yönetim binası falan filan işte. Onların hepsinin orada yaklaşık 100 dönüm araziyle kulübümüze tahsis edilip ve bütün şeylerinin kendileri tarafından yapılmasını." Haluk: "Bunların hepsini onların kendisi mi yapacak abi?" Nevzat Şakar: "Evet." Haluk: "Bize verecek ama." Nevzat Şakar: "Bize verecek ama bunlar tabii ki şeyin karşılığında olacak." Haluk: "Avni Aker karşılığında." Nevzat Şakar: "Avni Aker karşılığında atıyorum, Akçaabat sahası falan filan." Nevzat Şakar: "Trabzon'a ilgi duyduğunu söylüyor işte. İyi iyi oldu yani, Faruk abi vardı." Haluk: "He." Nevzat Şakar: "Sadri Bey, ben Necmettin Bey, bir de Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar bundan sonrasında da zaten o işlenecek." Haluk: "Halledecek." 6 trilyon lira, bir stat, altyapı binası, 5 tane saha, bir otel, otelin idare binası, yönetim binası, 100 dönüm arazi ve bütün işleri. Erdoğan'ın Trabzonspor'a bir görüşmede vaat ettikleri bunlar. Görev Erdoğan Bayraktar'ın. WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıkan iddialar, Albayrak'tan sonra Trabzonspor'un başına gelen Sadri Şener tarafından kulüp hesaplarını incelettik. Sözü edilen dönemlerde böyle bir para girişi yok sözleriyle yanıtlandı. Bakan Özak ise bunlar yalan ve palavradır sözleriyle iddialara cevap verdi. Söz konusu iddia, örtülü ödeneğin kullanımı konusunda da soru işaretleri yarattı. Son dönemde hem WikiLeaks belgeleriyle hem de Hanefi Avcı'nın iddialarıyla siyasal avantaj yaratmak amacıyla kullanıldığı iddia edilen örtülü ödeneğin akıbeti bir gün tüm hesapların açıklanmasıyla beraber ortaya çıkacak. Bu konuyla ilgili olarak ilginç bir rakam vererek bölümü noktalayalım. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında örtülü ödenek harcaması 121 milyon TL iken 2010 yılında bu harcama 385 milyon TL olarak gerçekleşti. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 145.